Sevgi Öğretmeni 35. Sus, sakin ol. O gün İsa'nın yaşamındaki en önemli günlerden biri olmuştu. Celile kıyısında halka egemenliği hakkında bilgi vererek ve onun nasıl kurulacağını örneklerle açıklayarak öğrencilerine dersler vermişti. Kendi işini tohum eken bir çiftçinin işine benzetti. Egemenliğinin gelişmesini, tohumun büyümesine ve mayanın hamurdaki etkisine benzetti. İyi ve kötü arasındaki büyük farkı buğday, deliceler ve balık ağı benzetmelerinde açıkladı. Kendi ev halkları içerisinde öğrencilerinin kendisinin temsilcileri olarak nasıl çalışmaları gerektiğini öğretirken onun öğrettiği gerçeklerin asıl değeri kıymetli inci ve gizli hazine örneklerinde açıklandı. Gün boyunca insanlara dersler veriyor ve onları iyileştiriyordu. Akşam olmasına rağmen insanlar hala akın akın ona gelmeye devam ediyorlardı. Yemek ya da dinlenmek için çok kısa bir süre ara vererek onlara günlerce yardım etmişti. Ferisilerin yanlış anlamaları ve sürekli olarak onu haksız bir şekilde eleştirmeleri onun işini daha da zorlaştırıyordu. Gün batımında kendisini o kadar yorgun hissetti ki dinlenmek için göl kıyısında ıssız bir yere çekilmeye karar verdi. Ginesar'ın doğu yakasında, göl kıyısında da bazı kasabalar vardı. Batı yakasıyla kıyaslandığında burası nispeten daha ıssız bir bölgeydi. Burada yaşayanların arasında putperestler Yahudilerden daha fazlaydı ve Celile ile pek fazla bir ilişkileri yoktu. Böylece İsa biraz yalnız kalmak için buraya geldi ve öğrencilerinin de kendisiyle birlikte gelmelerini buyurdu. Kalabalığı gönderdikten sonra onu olduğu gibi kayığa aldılar ve hemen göle açıldılar. Fakat hareket etmek üzere olanlar yalnızca onlar değildi. Kıyıda birçok balıkçı kayığı daha vardı. İsa'yı izleyen halk hemen bu kayıklara bindi. Hala onu görmek ve dinlemek istiyorlardı. Kurtarıcı sonunda kalabalıktan uzaklaştı. Yorgunluktan ve açlıktan bitkin bir şekilde kayığın içinde yattı ve hemen uykuya daldı. Akşam hoş bir hava vardı ve gölün üzerine derin bir sessizlik çöktü. Ansızın hava karardı. Rüzgar doğudaki dağların yamaçlarından sert bir şekilde esmeye başladı ve çok geçmeden fırtına çıktı. Güneş batmış ve gecenin karanlığı fırtınalı deniz üzerine çökmüştü. Rüzgar o kadar şiddetlendi ki dalgalar kayığı sarsmaya başladı ve kayık batma tehlikesi geçirdi. Çalışkan insanlar olan balıkçılar yaşamlarını göl üzerinde geçirmişlerdi ve daha önce de birçok kez fırtına atlatmışlardı. Fakat bu fırtına öncekilerden daha şiddetliydi. Fırtınanın gücü karşısında çaresizdiler ve kayıklarının su almaya başladığını gördüklerinde umutsuzluğa kapıldılar. Fırtınadan kurtulma çabalarından dolayı İsa'nın kayıkta olduğunu unutmuşlardı. Çabalarının fayda etmediğini ve ölüme adım adım yaklaştıklarını görerek kimin buyruğuyla gölün karşısına geçmek için açıldıklarını hatırladılar. Tek umutları İsa'ydı. Çaresizlik ve umutsuzluk içindeyken, "Öğretmen, öğretmen!" diye haykırdılar. Fakat karanlık onu görmelerini engelliyordu. Fırtınanın gürültüsünden kendi sesleri duyulmuyordu ve cevap alamadılar. Şüphe ve korku onları sarmıştı. İsa onları yalnız mı bırakmıştı? Hastalıkları iyileştiren, cinleri kovan ve hatta ölüleri kaldıran kişi olarak o şimdi elçilerine yardım edemeyecek kadar güçsüz müydü? Sıkıntılı anlarında onları düşünmüyor muydu? Tekrar ona seslenirler. Fakat fırtınanın gürültüsünden başka hiçbir cevap gelmez. Kayık batmaya başlamıştır. Azgın dalgaların onları yutması an meselesidir. Ansızın çakan bir şimşeğin ışığı karanlığı deler. İsa'nın gürültüden etkilenmeden hemen orada uyumakta olduğunu görürler. Şaşkınlık ve umutsuzluk içinde şöyle haykırırlar. "Rab, kurtar bizi, batıyoruz!" Onlar tehlike içindeyken ve ölümle savaşırken İsa nasıl rahatça uyuyabiliyordu? Onların haykırışları İsa'yı uyandırdı. Şimşeğin ışığı onun görünmesini sağlayınca gökyüzünün barışını onun yüzünde görürler. Fedakar, sevgi ve şefkat dolu bakışını onun yüzünden okurlar. Korku dolu yürekleriyle şöyle haykırırlar. "Rab, kurtar bizi!" İsa çaresiz durumdayken kendisinden yardım dileyen hiç kimseyi geri çevirmedi. Son bir kez çaba harcamak için öğrenciler türeklerini ellerine aldıklarında İsa uyanır. Fırtına daha da şiddetlenip dalgalar onların üzerine gelirken ve şimşek onun yüzünü aydınlatırken İsa öğrencilerinin arasında durur. Çoğu kez merhamet ettiğinde yaptığı gibi sol elini kaldırır ve denize şöyle der: "Sus, sakin ol." Fırtına diner, büyük dalgalar yok olur. Bulutlar uzaklaşır ve gökyüzünde yıldızlar belirir. Kayık şimdi sakin bir denizin üzerindedir. İsa öğrencilerine dönerek üzgün bir şekilde şöyle sorar: "Neden bu kadar korkaksınız? Hala imanınız yok mu?" Öğrencilerin dilleri tutulmuştu. Petrus bile kalbini saran korkuyu belli etmemeye çalıştı. İsa'nın içinde bulunduğu kayıkla aynı anda göle açılan diğer kayıklarda bulunan insanlar da öğrencilerle aynı tehlikeyi yaşamışlardı. Onların kalplerini de korku ve umutsuzluk sarmıştı. Fakat İsa'nın buyruğu tüm bu kargaşaya bir son verdi. Fırtınanın şiddeti kayıkları birbirine yaklaştırmıştı ve bu mucizeyi herkes gördü. Ortam sakinleşince korku unutuldu. İnsanlar birbirlerine sordular: "Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" İsa uyandığında fırtınayla karşılaştı. Soğukkanlılığını korudu. Bakışlarında ya da sözlerinde en küçük bir korku belirtisi bile yoktu. Çünkü korku onun yüreğinde de yoktu. Bunun sebebi sadece ilahi gücüne güvenmesi değildi. Onun sessizlik içinde dinlenmesi, yeryüzünün, gökyüzünün ve denizin hakimi olarak değildi. Bu gücü bırakmıştı. İsa şöyle dedi: "Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam." O, babanın gücüne güvendi. İsa, Allah'a olan imanına, onun ilgi ve sevgisine olan imanına güvendi. Fırtınayı dindiren sözün gücü Allah'tan geliyordu. İsa'nın babanın sevgisine duyduğu imanına güvendiği gibi biz de kurtarıcımızın sevgisine duyduğumuz imana güvenmeliyiz. Eğer öğrenciler ona güvenselerdi, korkuya kapılmaları gerekmezdi. Tehlike anındaki korkuları onların imansızlığını açığa çıkardı. Kendi hayatlarını kurtarmak için çabalarken İsa'yı unuttular ve sadece artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmadığı ve umutsuzluğa düştükleri an ondan yardım dilediler. Öğrencilerin yaşadığı bu olayın benzeri çoğu kez bizim de başımıza gelir. Günahın aldatıcı fırtınaları büyür, korkunç bir şekilde gürler, şimşekler çakar ve dalgalar bizi sürükler. Bize yardım edebilecek bir kişi olduğunu unutarak tek başına savaşmaya çalışırız. Tüm umudumuzu yitirinceye ve yok olmak üzere oluncaya dek kendi gücümüze güveniriz. Daha sonra İsa'yı hatırlarız ve eğer bizi kurtarması için onu çağırırsak boş yere haykırmamız gerekmeyecektir. Bizim inançsızlığımız ve sadece kendi gücümüze güvenmemiz onu üzmesine rağmen İsa bize yardım etmekten asla çekinmez. Karada ya da denizde kurtarıcıya kalbimizde yer açıyorsak korkmamıza hiç gerek yoktur. Kurtarıcıdaki yaşayan iman hayatımızdaki fırtınayı da dindirecek ve onun en iyi bildiği şekilde bizi tehlikeden kurtaracaktır. Fırtınayı dindirme mucizesinden alınması gereken başka bir ruhsal ders daha vardır. Yaşadığımız olayların tümü kutsal yazının sözlerini doğrular. Fakat kötüler çalkalanan deniz gibidirler. Çünkü o rahat duramaz. Allah'ım diyor, kötülere huzur yoktur. Günah huzurumuzu bozmuştur. Kibrimizden vazgeçmedikçe huzur bulamayız. Yüreğimizdeki hırsları insani güçle kontrol etmemiz imkansızdır. Bizler de fırtına karşısında korkuya kapılan öğrenciler gibi çaresiz ve yardıma muhtaç durumdayız. Fakat Celile Denizi'ni sözleriyle sakinleştiren kişi, huzur veren bu sözleri herkes için söylemiştir. Fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, "Ya Rab, bizi kurtar" diyerek kurtarıcıya haykıranlar kurtuluş bulacaklardır. Onun insanı Allah'a yaklaştıran lütfu, insanın hırslarını sakinleştirir ve yüreğimiz onun sevgisinde huzur bulur. Fırtınayı dindirdi ve dalgalar yatıştı. Rahatlayınca sevindiler. Rab onları diledikleri limana götürdü. Bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Allah'ın önünde barış içindeyiz. Doğruluğun işi huzur olacak ve doğruluğun ürünü sonsuz susma ve güvenme olacak. Kurtarıcı ve yanındaki diğer insanlar sabah erkenden göl kıyısına indiler. Gökyüzünde yükselen güneş kara ve denizin üzerinde parlıyordu. Bu güzel manzara insana huzur veriyordu. Fakat onlar kıyıya ulaştıklarında mezarlıkların arasındaki saklandıkları yerden sanki onları parçalayacakmış gibi ortaya çıkan cine tutulmuş iki adam belirdi. çok saldırgan oldukları için zincirlerle bağlanmışlardı. Ve bağlı oldukları yerden kaçarlarken bu zincirleri kırmışlardı. Sert kayaların arasından geçerlerken yaralanmışlardı. Ve bu yüzden üzerleri kan içinde kalmıştı. Uzun ve dağınık saçlarının arasından gözleri parıldıyordu. Kontrolü altına girdikleri cinler, onların insani görünümlerini yok ettiği için adamların görünümü insandan çok vahşi hayvanları andırıyordu. Öğrenciler ve onların yanında bulunan insanlar bu olay karşısında korkuyla kaçtılar. İsa'nın o an yanlarında olmadığını fark ettiklerinde onu aramaya başladılar. Fırtınayı durduran, daha önce şeytanla karşılaşan ve onunla girdiği mücadelede galip çıkan kişi cinlerin önünden kaçmadı. Adamlar ağızları köpük içinde, vahşi bir şekilde dişlerini gıcırdatıp ona yaklaştılar. İsa fırtınanın azgın dalgalarını dindiren elini kaldırdı, adamlar daha fazla yaklaşamadılar. Onun önünde öfkeli fakat çaresiz bir şekilde durdular. Sert bir şekilde cinlerin adamların içinden çıkmalarını buyurdu. Onun sözleri bu talihsiz adamların karanlık düşüncelerine girdi. Kendilerine eziyet eden bu cinlerden onları kurtarabilecek olan kişinin yanında olduklarının az da olsa farkına vardılar. Ona tapınmak için kurtarıcının ayaklarına kapandılar. Fakat tam ondan merhamet dileyecekleri sırada cinler onlara şu sözleri söylettiler. Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme. İsa adama sordu. Adın ne? Adam şöyle cevap verdi. Adım Tümen, çünkü sayımız çok. İletişim kurmak için kontrolleri altına aldıkları adamları araç olarak kullanarak kendilerini o bölgeden kovmaması için İsa'ya yalvardılar. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim diye yalvardılar. Ve İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Bunun üzerine hayvanlar aniden paniğe kapıldılar ve dik uçurumdan göle düşerek boğuldular. Bu arada kötü ruhların kontrolünden kurtulan adamlar büyük ölçüde değişime uğradılar. Onların daha önce karanlıkta kalan düşünceleri şimdi aydınlandı. Gözleri artık anlamlı bakıyordu. Şeytanın yüzünden uzun zamandır yıpranan dış görünümleri birdenbire düzeldi. Kanlı elleri sakinleşti ve kendilerinin kurtuluşunu sağlayan Allah'ı övgü dolu sözlerle yücelttiler. Domuzları güdenler, uçurumun kenarında meydana gelen bu olayları görmüşlerdi. Kentte ve köylerde bu olayın haberini tüm halka yaymak üzere oradan uzaklaştılar. Halk korku ve şaşkınlık içinde İsa'nın yanına akın etti. Cine tutulan bu iki adam, iyileşmeden önce çevrelerine sürekli korku ve dehşet saçıyorlardı. Onların bulundukları yerden hiç kimse güvenle geçemiyordu. Ve cinlerin öfkesi yüzünden oradan geçen herkese saldırıyorlardı. Artık bu adamların akılları başlarındaydı ve düzgün giysiler içinde İsa'nın yanında oturuyor, onun sözlerini dinliyor ve kendilerini iyileştiren bu kişiyi yüceltiyorlardı. Bu harikulade olayı gören diğer insanlar sevinmediler. Onlar domuzların boğulmalarının sonucunda oluşan maddi zararın adamların kötü ruhlardan kurtulmalarından daha önemli olduğunu düşünüyorlardı. Bu iki adamın iyileşmeleri için domuzların sahiplerinin bu zarara uğramaları aslında onlara Allah'ın bir lütfuydu. Onlar kendilerini dünyasal değerlere kaptırmışlardı. Ruhsal yaşama hiç ilgi duymuyorlardı. İsa, lütfunu kabul edebilmeleri için onların bencilliklerinden ve ilgisizliklerinden vazgeçmelerini sağlamayı arzuluyordu. Fakat maddi zararı uğramalarının sonucunda duydukları öfke ve kızgınlık onların gözlerini adeta kör etti ve bu yüzden kurtarıcının kendilerine sunduğu bu lütfu fark edemediler. Onların önünde gerçekleşen bu doğaüstü olay insanların yanlış inançlar beslemesine ve korku duymalarına neden oldu. Bu yabancının kendilerine daha başka felaketler getirebileceğini düşündüler. Onlar için tek önemli olan uğradıkları maddi zarardı. Bu yüzden ondan uzak durmaya karar verdiler. İsa ile birlikte gölün karşı kıyısına geçenler, bir önceki gece meydana gelen olayların hepsini, fırtınada yaşadıkları ölümcül tehlikeyi, rüzgarın nasıl dindiğini ve denizin nasıl sakinleştiğini diğer insanlara anlattılar. Fakat onların sözleri etkili olmadı. İsa'nın etrafında toplanan halk, kendilerinin yanından uzaklaşması için ona yakardılar. İsa onların bu isteğine uydu ve hemen bir kayıkla gölün karşı kıyısına geçti. Gerasa halkı onlardan daha önce İsa'nın gücünün ve merhametinin kanıtını bizzat yaşamıştı. İsa'nın sayesinde aklı yerine gelen adamları gördüler. Fakat dünyasal mallarını kaybetmekten öylesine korkuyorlardı ki, karanlığın prensini yenen kişiye sanki aldatıcı biriymiş gibi davrandılar ve kendilerine sunulan gökyüzünün bu lütfunu geri çevirdiler. Hala kurtarıcının sözüne itaat etmeyi reddeden birçok kişi vardır. Çünkü itaat etmek, onların bazı dünyasal çıkarlarından fedakarlık etmelerini gerektirir. Onun varlığının kendilerine maddi zarar getireceğini sanan birçok kişi, onun lütfunu reddeder ve onun ruhunu kendilerinden uzaklaştırır. Fakat İsa'nın iyileştirdiği cine tutsak adamlar, diğer insanlardan çok daha farklı düşüncelere sahiptiler. Kurtarıcılarıyla birlikte olmayı arzuluyorlardı. Onun yanındayken, yaşamları boyunca kendilerine eziyet eden ve ömürlerinin ziyan olup gitmesine neden olan cinlere karşı kendilerini güvende hissediyorlardı. İsa kayığa binmek üzereyken ona doğru yaklaştılar ve sözlerini dinleyebilecekleri bir yerde kendilerinin yakınında olması için diz çöküp ona yakardılar. Fakat İsa onlara evlerine gitmelerini ve Rabbin kendileri için gerçekleştirdiği bu harikulade olayı diğer insanlara da anlatmalarını buyurdu.
Burada onların yapmaları gereken bir iş vardı. Putperest bir eve gidip İsa'dan aldıkları lütfü onlara anlatacaklardı. Kurtarıcının yanından ayrılmak onlar için zordu. Putperest halkla olan ilişkilerinde onları büyük zorluklar bekliyordu. Toplumdan uzun süre ayrı kalmaları, İsa'nın verdiği görevi yerine getirmek için uygun olmayan kimseler olmadıkları hissini uyandırıyordu. Fakat İsa bu görevi onlara verdiğinde onlar itaat etmeye hazırdılar. Sadece kendi ev halklarına ve komşularına İsa hakkında anlatmakla kalmadılar. Aynı zamanda her yerde onun kurtarıcı gücünü ilan ederek ve kendilerini cinlerden nasıl kurtardığını anlatarak Dekapolis'i baştan başa dolaştılar. Bu işi yaparak sadece kendi yararları için onun yanında kalmalarından daha büyük bir lütuf alabilirlerdi. İsa'ya yaklaşmamız, kurtuluşun güzel haberlerini diğer insanlara yaymak için yaptığımız çalışmayla olur. İsa'nın iyileştirdiği cine tutsak bu iki adam, onun Dekapolis bölgesinde müjdeyi yaymak üzere müjdeci olarak görevlendirdiği ilk kişilerdi. Bu adamlar, İsa'nın öğretisini sadece birkaç dakikalığına dinleme şansına sahip oldular. Onun yaptığı bir tek vaazı bile bizzat dinleme fırsatları olmamıştı. Onlar, İsa ile her gün birlikte olan öğrencilerin eğitebildiği gibi halkı eğitemezlerdi. Fakat İsa'nın Mesih olduğu gerçeğinin kanıtını kendi öz kişiliklerinde taşıyorlardı. Kendilerinin bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını ve İsa'nın gücünü nasıl hissettiklerini anlatabilirlerdi. Kalbine Allah'ın lütfu erişen herkes bunu yapabilir. Öğrencilerden Yuhanna şöyle yazdı: "Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olan, duyduğumuzu, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yaşam açıkça göründü. Sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü ve duyduğumuzu size ilan ediyoruz." İsa'nın tanıkları olarak bildiğimizi, bizzat gördüğümüzü, duyduğumuzu ve hissettiğimizi diğer insanlara anlatmalıyız. Eğer İsa'nın yolundan gidiyorsak, onun bizi yönlendirdiği gibi biz de diğer insanları onun bize gösterdiği doğru yola girmeleri için yönlendirmeliyiz. Onun vaadini nasıl aldığımızı ve bu vaadin gerçek olduğunu anlatabiliriz. İsa'nın lütfüyle ilgili olarak bildiklerimiz için tanıklık edebiliriz. Rabbimiz bu tanıklık için bizi çağırır ve bunun yokluğundan dolayı dünya yok olup gitmektedir. Gerasa halkı İsa'yı kabul etmemesine rağmen, İsa onları kendilerinin seçimi olan karanlığa terk etmedi. İsa'nın kendilerinin yanından uzaklaşmasını istedikleri zaman, onun sözlerini dilememişlerdi. Onlar neyi reddettiklerini bilmiyorlardı. Bu yüzden İsa, onlara dinlemeyi reddetmeyecekleri kişilerle tekrar ışık gönderdi. Şeytanın amacı, halkın kurtarıcıdan uzaklaşmasını ve müjdenin o bölgede vaaz edilmesini engellemek için domuzların yok olmasına sebep olmaktı. Fakat bu olay, halkta başka hiçbir olayın yaratamadığı kadar büyük bir etki yarattı ve onların İsa'ya ilgi duymalarını sağladı. Kurtarıcının kendisi oradan uzaklaşmasına rağmen, onun iyileştirdiği adamlar gücünün kanıtı olarak orada kaldılar. Bir zamanlar karanlığın prensinin aracıları olan bu adamlar, şimdi ışık kanalları ve Tanrı'nın oğlunun elçileri olmuşlardı. İnsanlar bu harikulade olayı dinlediklerinde çok şaşırdılar. Bu bölge boyunca müjdeye yeni bir kapı açıldı. İsa Dekapolis'e döndüğünde halk onun etrafında toplandı ve sadece kasaba halkı değil, çevredeki bölgelerden binlerce kişi kurtuluşun mesajını dinlemek için onun yanına akın etti. Kötü ruhların güçleri bile İsa'nın denetimi altındadır ve kötülüğün işleri onun sayesinde iyiliğe dönüştürülür.
Öğrenciler, Gerasa'da cine tutulan adamlarla karşılaştıkları olaydan bir ders almalıydılar. Bu olay, şeytanın insanlığı ne kadar alçalttığını, onlara nasıl işkence ettiğini ve onları kendi gücü karşısında ne kadar aciz bir durumda bıraktığını, buna karşın kurtarıcının insanları şeytanın gücünden nasıl kurtardığını açıkça gösterdi. Mezarlıklarda yaşayan cine tutsak ve kontrol edemedikleri hırs ve öfkenin esiri olan bu zavallı insanlar, şeytanın yargı sistemine bırakıldıklarında insanlığın başına gelen felaketi gözler önüne seriyorlardı. Onların duygularını köreltmek, düşüncelerini kötülüğe, şiddet kullanmaya ve suç işlemeye yöneltmek için şeytan sürekli olarak insanların üzerinde etkili olmaya ve onları kışkırtmaya çalışır. Onların bedenini zayıflatır, düşüncelerini karartır ve karakterlerini alçaltır. İnsanlar kurtarıcının çağrısını her ne zaman reddederlerse, o zaman onlar kendilerini şeytana teslim ederler. Evde, işte, hatta inanlı topluluğunda bile hayatın her bölümünde birçok kişi bugün bunu yapmaktadır. Dünyada şiddetin ve insanların işledikleri suçların artmasının sebebi budur. Ahlaki çöküntü, ölümün solgun yüzü gibi insanların günlük yaşamlarına ve onların alışkanlıklarına girmiştir. Bu kurnaz aldatmacalarıyla şeytan, ahlaki bakımdan çökünceye ve yaşamları altüst oluncaya dek insanları sürekli olarak kötülüğe yöneltir. Onun gücüne karşı kendimizi koruyabileceğimiz tek zırh, İsa'nın varlığıdır. İnsanların ve meleklerin önünde şeytanın düşman ve yok edici, İsa'nınsa insanların dostu ve kurtarıcısı olduğu açıkça görülmüştür. Onun ruhu insanın karakterini geliştirir ve onun ağırbaşlı ve ılımlı bir kişiliğe sahip olmasını sağlar. İnsanı ruhsal ve bedensel açıdan Allah'ın görkemine yaraşır bir hale getirir. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. O bizi Rabbimiz İsa Mesih'in karakterinin görkemine paydaş olmamız ve onun benzerliğine dönüştürülmemiz için çağırdı. Şeytanın elçileri haline gelen insanlar hala İsa'nın dönüştürücü gücü sayesinde dürüstlüğün elçileri olabilirler ve Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini anlatmaları için Tanrı'nın oğlu tarafından gönderilebilirler. Bu bölüm Matta 8, ayet 23 ila 34, Markos 4, ayet 35 ila 41, 5, 2.1 ile 20 ve Luka 8, ayet 22 ila 39'a dayanmaktadır.